Ayrım 13.
Teşekkür ederim. Sadeliği seviyorum, dedi Halise. Ama saçlarının rengini açmalısın. Sarı saç çok yakışır sana, güldü Halise. Deneyebilirim, dedi. Ne yapmak istiyorsun Alice, diye sordu Suat Bey birdenbire. Yalnızca şarkı mı söyleyeceksin? Evet, iyi bir şarkıcı olmak istiyorum. Profesyonel olarak ne zamandır yapıyorsun bu işi? 3 yıl kadar oluyor. Tabii, zamanla tanınıyor insan. Pek fazla şansın olmadığını söyleyen oldu mu sana hiç? Hayır, neden? Sesin güzel ama bu dalda, bu tarzda, bu ülkede daha ileri gitmen zor. Birkaç şarkı ezberleyip sahneye çıkmakla şarkıcı olunmaz. Bilgi, yaratıcılık, yetenek gerekir. Sesini kullanmayı bilmiyorsun. Tekniğin iyi değil. Yalnızca duygu ve doğru yorum yeterli değil. Alaturka söyleseydim belki. Buraya beni aşağılamak için mi getirdiniz? Tam tersine Alice, orada şarkı söylerken aşağılandığını hiç düşündün mü? İnsanlar seni pek dinlemiyorlar, sadece seyrediyorlar. Peki, bana ikinci sınıf bu şarkıcıya neden ilgi duydunuz? Çünkü çok güzelsin. Yalnızca bu da değil ama güzel kadınların pek azında bulunan müthiş bir çekiciliğe sahipsin. Seni tanımak istiyorum ve buna değeceğini hissediyorum. Birer içki daha içtiler. Kaybolan karınızı öldürdünüz mü yoksa, diye sordu Halise öylesine. Şaka mı ediyorsun, diye yanıtladı onu adam şaşırarak. Hayır, çok ciddiyim, dedi Halise gülerek. Böyle dedikodular var. Yanlış bir soruydu, pişman oldu. Karmaşık duygular içindeydi. Şarkıcılığı ile ilgili sözleri yüzünden Suat Bey'e kızmış, incinmişti. Öte yandan adamın söylediklerinin gerçek olduğunu biliyordu. Peki, her durumda bu kadar cesur ve açık sözlü müsün? Sanırım öyleyim, dedi Halise. Patavatsızlık yapmadım değil mi? En yakın arkadaşlarım bile çekindiler bana karımla ilgili herhangi bir soru sormaktan, dedi Suat Bey. Ama elbette benim kimseyi, hele bir kadını öldürüp ortadan kaldıracak biri olmadığımı hepsi biliyor. 4 yıl evli kaldık ve sonra Karol Türkiye'ye, benim çevreme alışamadığı için ülkesine döndü. Şu var ki kimseye, en yakın arkadaşlarına, hatta bana bile söz etmedi gideceğinden. Birdenbire habersizce çekip gitti. Başka bir kadınla ilişkim olduğunu sanıyordu. Arkeologtur. Şimdi Londra'da. Boşanmak için anlaştık. Sosyete dedikoduyu sever. Üzüldüm. Özür dilerim, dedi Halise. Peki başka biri var mıydı gerçekten? Şu günlerde ilgi duyduğum tek kadın sensin. Bu beni çok mutlu eder, dedi Halise. Demek beni sorup soruşturdun, dedi Suat Bey. Yere Halise'nin dizleri dibine oturup onun ayakkabılarını çıkartırken ayaklarını inceledi. Sevecen bir incelikle okşadı. Elleri yeniden dikkatini çekti Halise'nin. Uzun parmaklı, biraz sinirli, güzel, kibarlık, yumuşaklık dolu eller. Bakışları karşılaştı. Güzel ayaklarım var. Ayaklara çok düşkünüm ben. Ayaklarını beğenmediğim bir kadınla yatamam, dedi Suat İpek eli. Yanına oturup öptü onu, boynunu, kulaklarını. Heyecanlandı Halise, hoşlandı onun ustalığından. Madem ki açık sözlü birisin, söyle, dedi Suat Bey daha sonra. Ne bekliyorsun hayattan, amacın ne? Bilmiyorum, dedi Halise, biraz korkuyorum. Yani tükenip gitmek istemiyorum. Geleceğinin gizli, karanlıkta ucu hiç görünmeyen belirsizliğini gördü birden. Sanırım yalnızlıktan yoruldum, diye ekledi. Ağlayıverdi. Çünkü ben hiç bilmiyorum neredeyim ve niçin neredeyim, diye söylendi. Yapma, yanımda bir kadın ağlarken çok üzülürüm ben. Yufka yürekliyimdir, dedi Suat Bey. Yeniden öptü onu ve gözyaşlarını içti. Yatak odası büyüktü. Pencere önlerine boydan boya kaplayan dar etejerin üstünde eski beykoz cam eşyalar, birkaç sanat kitabı ve antika masa saati vardı. Döşemesi ince, gri pembe çizgili iki küçük ve zarif koltuk vardı önlerinde. Geniş yatağın üstünde uçuk gri, ipek işlemeli atlas bir örtü seriliydi. Karyola ve dolaplar gül ağacından yapılmıştı. Ertesi sabah uyandığında o rahat, geniş, güzel yatakta gözleri kapalı öylece yattı ve oradan bir daha hiç kalkmak istemediğini fark etti Halise. Duvarlar toz pembeydi, sıcacıktı içerisi. Hafif, hoş bir müzik, su sesi ve kızarmış ekmek kokusu geliyordu bir yerlerden. 8 yıl sürmüştü. Durmadan yolculuklar yapmış, birlikte birçok ülkeyi gezmişlerdi. Eğlenceli, yararlıydı belki bu evlilik ama aşksız yıllardı onun için. Gizli yürek kırgınlıkları, gönül boşluğu içinde yaşadığı bir dönemdi. Bağlandığı adam sıradan biri olsa bunca yılı o duygularla geçiremezdi kuşkusuz. Oysa Suat İpekeli olgun, romantik, hoş bir adamdı. Fantazileri olan ince bir insandı. Tanınmış bir tekstilciydi. Öğrenimini savaştan önce Almanya'da yapmış, 39'da İstanbul'a dönerek aile işinde çalışmaya başlamıştı. Bursa'da ipek fabrikaları ve İstanbul'da buna bağlı şirketleri vardı. Son yıllarda kendini emekli etmiş gibiydi. Daha çok ilk karısından olan iki oğlu ilgileniyordu işlerle. O birkaç saat uğruyor, toplantılara katılıyor, alınan kararları denetliyordu. Bir film şirketinin de ortağı ve yapımcısıydı. En büyük eğlencesi ya da uğraşı kendince aşk romanları, film senaryoları yazmaktı. Birlikte oldukları sürede Suat Bey hiçbir zaman basılmayacak iki aşk romanı, 15'e yakın senaryo yazmış, senaryoların üçü filme çekilmişti. Sara bu senaryolardan birindeki kadın kahramanın adıydı. Sonsuz Aşk adlı bu filmde bir Anadolu kasabasında öğretmen olan Sara adlı bir genç kız Erenköy'de bir köşkte oturan ablası ve eniştesine yaz tatili dolayısıyla konuk geliyor ve küçük yeğeninin piyano öğretmeni olan genç besteciyle umutsuz bir aşk yaşıyordu. Adam evliydi çünkü ve zengin bir fabrikatörün kızı olan karısı hasta olduğu için boşanması olanaksızdı. Senaryonun sonu çok acıklıydı. İki sevgili sandalla denize açılıp birlikte intihar ediyorlardı. Ama dağıtımcı filmin mutlu sonla bitmesini istediğinden senaryonun sonu değiştirilmişti. Bestecinin akli dengesi bozuk olan karısı evde çıkardığı bir yangında ölüyor ve böylece tüm engeller ortadan kalkıyordu. O yıllarda böyle filmler çevriliyordu. Bir çocuksuluk, masalsılık vardı. O olmayacak düzmece olaylarla düşler diyarına gitmeyi seviyordu izleyici. Suat Bey bu olmayacak düzmece tanımlamalarına şiddetle karşı çıkardı. Ona göre bu senaryo ve filmlerde olup bitenler gerçekte yaşanmış ya da yaşanabilecek olaylardı. İnsan hayatı inanılmaz rastlantılarla, acıklı, sarsıcı dönüşümlerle, bir günden öbürüne akıl almaz iniş çıkış ve değişimlerle doluydu. Hayat söylendiği kadar basit, sade ve tek düze değildi kesinlikle. Sanıldığından daha karmaşık, çarpıcı ve gizemliydi. Örneğin kendisi de 60'ına merdiven dayamışken beklenmedik biçimde Halise'yi tanımış, ona aşık olmuş ve 3. kez evlenmişti. Bu durumu kaderin yazdığı bir senaryo gibi algılıyor, olup biteni neredeyse film gereği sayıyordu. Oyun hem gerçek hem masaldı ve başrolü kendisi üstlenmişti. Onun Bursa'ya giderken bindiği küçük uçak Marmara Denizi üstünde düşüp suya gömüldüğünde filmin kötü sonla bittiğini düşündü Sara. Yoksa yanılıyor muydu? Tam da o günlerde bu evliliğin gereğinden uzun sürmüş olduğu duygusuna kapılmaya başlamıştı çünkü. Hiçbir sorunumuz yok bizim. Sorunları sen yaratıyorsun Sara. Her tartışmadan sonra kocasının gözleri biraz daha patlak ve yapmacık bir acınma isteğiyle dolu görünüyorlardı Sara'ya. Her sevişmeden sonra biraz daha yabancıydı yüzü. Ne zamana kadar yaşayacak diye soruyordu kendine. Ne zaman özgür olacağım? 35'ime geliyorum, yaşlanıyorum. Kocası öpmek için uzandığında başını yana çevirirdi. Kiminle olmak istiyorsun Sara? Kimi hayal ediyorsun bir tanem? Şu garson çocuk mu yoksa? Kimi zaman genç bir satıcı, şoför ya da gününe dek hiç aklına gelmeyen birisi birden heyecanlandırırdı Sara'yı. Bir söz, bir bakış, ses. Nasıl olduğunu bilemezdi. Ateş basardı her yanını. Korkardı. Yanlış yapmaktan, öncelikle kendi onurunu zedelemekten. Bunun için sevişirdi kocasıyla. Küllensin ateşi, yatışsın diye. İyi kötü sürsün isterdi. Hırsı ayrılmayı değil dul kalmayı öngörüyordu. Suat Bey'in sabah jimnastikleri, sauna sefaları, beslenme titizlikleri ve düzenli sağlık kontrolları bilmeden kendine açıkça itiraf edemese de umutlarını kırmaktaydı. Kötüsün Sara, şeytan görsün yüzünü. Beni öldürmek mi istiyorsun? Ha? Bak dinle, 80'ime kadar yaşayacağım ben. Söz, birlikte yaşlanacağız seninle, güzelim. Saraya göre iki türlüydü insanlar. Doğuştan yapıları gereği mutlu olmaya yatkın olanlar ve olmayanlar. Suat Bey ilk gruptandı. Eline geçen fırsatları değerlendirir, insanların mutluluk saydıkları ya da mutluluk olarak tanımladıkları durumların tadını çıkarırdı. Ama Sara ikincisindendi. İçinde kolay kolay dolmayan bir boşluk vardı ve genel geçer mutlulukları anlamsız, öğrenilmiş, göstermelik sevinçler olduğuna inanıyordu. Kimileri duyarsızlıkla suçlamışlardı onu. Mutlu görünmekten korktuğu, sakındığı söylenmişti. Arayış devam ediyordu çünkü. Adı çevresinde anlamsız bir gizem yaratmak için anlaşılmaz görünmeye çalıştığı kanısına varanlar da olmuştu. Oysa Sara'ya göre kolaylıkla mutlu olanlar fazla derinlikleri olmayan yüzeysel insanlardı. Genelleme yapma Sara. Hangi derinlik tatlım? Ön yargılarla dolusun. İnsanları hiç tanımıyorsun. Mutluluk yaratılabilir bir durumdur. Hadi yanıma gel, uzan. Gel öp beni hadi. Yüzünü, kulaklarını okşardı onun Sara. Elini tutar, gövdesinin en alt kıvrımlarında, en gizli yerlerinde gezdirirdi. Gevşemiş göğsüne bastırırdı memelerini. Büzülmüş organını okşayıp öperek canlandırmaya, baştan çıkarmaya uğraşır, gövdesinin, dudaklarının ısınmasını beklerdi. Kendini ona bıraktığında gözlerini yumar, başkalarını düşlerdi bazen. Bir davette gördüğü sırım gibi bir genç diplomatı, göz göze geldiği bir aktörü. Suat Bey'in kasıklarında gezinen hırslı, tükürüklü ağzını, kalçalarını kavrayan büyük ellerinin sıcaklığını, terli boynunu, çırpınan kalbini ve hızlanan soluklarını anımsadığında hala hafif bir bulantı duyuyordu içinde. Tiksinti değil kesinlikle. Bastırılmış gizli bir öfke belki. Küçümseme, kendini satın almış olanı hor görme. Sonradan anlamıştı, hep kuşkulu bir borcu öder gibi sevişmişti onunla. Kötü ya da sıradan değildi sevişmeleri. Fantazilerle, yapay gelişlerle çeşitlendirilmiş, doyurucu sayılacak bir cinsel yaşamları vardı aslında. Ama Sara bir yandan doğallığı, öte yandan bilmeden olanaksızlığın, gizliliğin heyecanını bilinçli olarak vazgeçtiğini sandığı, tutkuyla yaşanan aşkın kendiliğinden geliveren çılgınlığını özlüyordu. Sevgiden doğan o harika dirimi, o dirimin tutuşturduğu ateşin kavurucu sıcaklığını istiyordu. Tanımadığı, adını bile bilmediği biriyle aralarında çakan beklenmedik şimşekleri oracıkta yıldırıma dönüştürmek arzusuyla kıvrandığı olurdu bazen. Ama ne kadar kolaydı bu. Aşkın büyüleyici heyecanı, şaşırtıcı görkemi yoktu yalın cinsellikte. Kocası aşıktı ona ama tek başına bu yetmiyordu Sara'ya. Çok sonraları bile her sevişme sonrası duyduğu o amansız boşluk, yanlışlık ve çaresizlik duygusunu anımsayıp ürperir, içini bir ölüm korkusu kaplardı. Cenazesinde ağlamıştı. Onu pek özlemeyeceğini bildiği halde ölü evinin boğucu havası ve o korkunç gömülme töreni yüzünden sinirleri boşanmıştı. Kimse görmemişti tabii. Kocaman kara gözlükler takmıştı ama takmamış olsa da gözyaşı torbaları ameliyatla alınmış olduğundan anlaşılmayacak ağladığı. Bütün bunları hiçbir zaman bilemeyecekti belki desinden. Ona anlatmak için şu an duyduğu istek körelecekti ayağa kalkıp yüz yüze geldiklerinde. Hem çok gerçekçiydim hem romantik diye düşündü. Hem hırslıydım hem tembel. Her şeyi birden istedim. Aşkı, sevecenliği, zenginliği, gençliği. Bütün sorunlarım buradan doğuyordu. Her şeyi görmüş, yaşamıştı. Acıları ve tatlı yanlarıyla hayatı tanımıştı. Ama şimdi bir hastane yatağında bir zaman erkekleri deliye döndürmüş teninin döktüğü al yuvarlarıyla ıslanmış buruşuk çarşafların arasında yatıyordu. İçliği örtünmüştü. Tavandaki floresan lambanın donuk aydınlığı yanık bedeninin üstüne dökülüyor, odayı bulanık, puslu bir ışığa boğuyordu. Esintinin aralık pencerelerden içeri taşıdığı sonbahar kokusuna odadaki ilaç ve yanık et kokusu karışıyordu. Kızı pencerenin dibindeki refakatçi yatağına giysileriyle uzanmış yatıyordu. Uyuyor muydu? yoksa o da Sara gibi yaşamının geride kalmış duraklarını mı dolaşıyordu? O güne kadar yakınındaki birçok insanın ölümünün tanığı olmuştu. Kendisi de ölecekti. Sandığı beklediği gibi değil, sıradan bir ölüm, yalın bir yokluk durumu olacaktı bu büyük olasılıkla. Aldanmış olmamalıydı. Yeniden doğuş olanaksızdı. Bir bilinç durumu taşımıyordu özünde çünkü. Sır oldukça, insan bilmedikçe, bilincine varamadıkça neye yarardı ki bir başka bedende yeniden dünyaya gelmek? İçindeki alacakaranlığa baktı. Kırpışan, yaldızlanan, somut, uçsuz bucaksız bir derinlik gördü. Bir yerlerden ne dediği anlaşılmayan insan sesleri ulaşıyordu kulağına. Ayakları üşüyordu. Sonra bir yerde yıldızlar patlayıp dağıldılar ve üzerine döküldüler maytap gibi açılarak. Geceyi ikiye bölen bir tren geçti belleğinin karanlığından uzun uzun. Baş edilmez içini oyan bir ağrı vardı kalbinde. Huzursuz inledi ve uykuya sığınmak istedi Sara. Ne bir ses ne rüzgarın nefesi, yalnızca sessizlik vardı odada. Duraklar. "Seni ölünceye kadar bir yara gibi içimde taşıyacağım," demişti Simden'e bir gün. "Sen de olmayacaksın. Bu yaradan sen de kurtulamayacaksın. Bunu bil." Biliyordu. Oturduğu koltuktan annesine baktı. Uyuyordu. Sağır, batak bir uykudaydı saatlerdir. Güçlükle kısa, kararsız soluk alıp verişleri dışında hayat belirtisi yoktu gövdesinde. Dünden beri aralıklarla uyuyup uyanıyor, ağrı ve sızılarını inleyerek ya da anlamsız yakınma sesleriyle belli ediyordu. Bütün o yaşatma aygıtları karmaşası içinde birkaç kez gözlerini açmış, Simden'e minnetle bakmıştı. Bilinci açıktı doktora göre ama genel durumundaki iyiye doğru gelişme çok sınırlıydı. Yalnızca ağzını ve gözlerini açık bırakan ilaçlı bir gazlı bezle örtmüşlerdi o korkunç yüzünü şimdi. Sara'nın bezin altındaki yüzünün görünümünü düşünürken irkiliyordu hala Simden. Bir bıçak yukarıdan aşağıya kayıp geçiyordu göğüs boşluğunu. Gövdesi özellikle sağ tarafı yer yer limon küfü yeşili, yer yer pancar rengi kocaman yanık lekeleriyle kaplıydı. Yüzü eski bir bakır maskeydi sanki. Onu kuşatan ateş yaşamının yüzüne yansıyan bütün çizgilerini silmişti neredeyse. Saçları ve kirpikleri tümüyle yanmış, o eşsiz tatlılıktaki dudakları kavrulup kasılmıştı ve yarı aralık kalmıştı. Hafif çıkık, biçimli, isten kararmış ön dişleri görünüyordu bu aralıktan. Çirkin bir sırıtmaya dönüşmüştü ağzı. Bu bir insan yüzü değildi artık. Önceki akşam hastaneye gelip de onu bu halde gördüğünde tam anlamıyla yıkılmıştı Simden. Bağırıp haykırmak istemiş ama derin bir sessizliğe, boşluğa düşmüştü. İçinden hıçkırık sesleri geliyordu. Kül ve ateşin tadını duyuyordu ağzında. Tene bastırılmış, közün acısını duyuyordu her yanında. Sonra tuvalete gidip kusmuştu. Başını soğuk suyun altına tutmuştu dakikalarca. Annesini en son evinin bahçe kapısının sardunyalarla dolu girişinde gördü Simden 15 gün kadar önce. Yağmur sıkıntısıyla ağırlaşmış o bunaltıcı yaz akşamında uzun süre yeniden görüşme isteği duymayacaklarını bilerek ayrılırlarken kucaklaşmadılar. Sara kızının elini bir an gevşekçe canı çekiliyormuş gibi umutsuzlukla tuttu avucunda ve hemen bıraktı. Gözleri bahçe duvarına tutunmuş sarmaşıklara sığınmışlardı. Kurşuni gökyüzünün yansısını gördü Simden o gözlerde. Boşluğu ve o boşluktan daha yoğun bir korkuyu. Gurur yüzünden dile getirilemeyen ama bütünüyle vazgeçilmemiş yardım isteğinin gücenikliğe dönüşmüş umutsuzluğuyla yaklaşan bir tehlikeden korunma içgüdüsünün bastırılmış çığlığını gördü. Sonradan o bakışlar gözünün önünden bir türlü gitmemiş pişmanlığa benzer bir üzüntü yükünü kalbinin üstüne yerleştirmişti. Üstünde soluk gül kurusu bir gömlek, siyah dar bir pantolon vardı. O gün iyi anımsıyor. Terasta oturup çay içmişlerdi birlikte. İki kız çocuğu bağırışarak kaydırak oynuyorlardı arka bahçede. Uzakta karşı kıyıdaki tepelerin ardında kirli, pembe, gri bulut kümecikleri birikmişti. Eflatuna kesmiş denizin üzerinde geniş kıyıları kırılgan, kıpırtılı bir yol oluşmuştu günün son ışıkları. kapkara silüetlere dönüşmüş gemiler bu yolu enlemesine keserek geçip gidiyorlardı boğazdan. Uzakta, sisli bir alanın içinde belli belirsiz mavimsi ışıklar yanıyordu. Hiçbir zaman solup silinmeyecek bir resimdi bu. Taş, cam, elektrik ve betondan oluşmuş ama onlardan başka ne varsa oymuş gibi hep aynı güzellik ve olgunlukta bir görüntü. Sara kendisine ikinci kocası Suat İpekeli'den kalmış olan bu küçük köşkte yıllardır bu görünüme bakarak oturuyordu. Birkaç yıl önce arka bahçesine dikilen yayvan bir çift apartmanın gölgesine sığınmış, bu yüzden artık yoldan bakıldığında bir sirk çadırına ya da betonda bitmiş iri, zehirli bir mantara benzeyen bu evde. İki katlı, yavru ağzı renkli cephe boyası yer yer dökülmüş beyaz pancurlu ev, kendisini ezen apartmanlar yapılırken geçirdiği yenilenme yüzünden eski güzelliğini yitirip beton ahşap karışımı garip bir kişiliksizliğe uğramıştı. Eskiden çeşitli meyve ağaçlarıyla dolu olan büyük arka bahçe sayısız pencereleri çirkin balkonlarıyla apartmanın kapladığı alandan arta kalan çıplak beton bir otopark avlusuna dönüşmüştü. Evi sırtındaki kalabalıktan biraz olsun kurtaran tek şey tepeden boğaza bakan ön bahçenin büyük ölçüde kıyımdan kurtulmasıydı. Oraya her gidişinde olduğu gibi o akşam üzeri de Sara apartmanın gürültüsünden kalabalıktan yakındığında suçun kimsede değil bahçeyi müteahhite verip evi bu hale getiren kendinde olduğunu söyledi Simden ona. Ama annesinin çok geçerli nedenleri vardı. O kadar büyük bir bahçe içindeki evde güvenliği sağlamak zor ve çok masraflıydı. Sürekli bekçi bulundurmak gerekiyordu. Oysa şimdi sitenin bekçileri vardı. Sonra ev eskiydi ve 20 yıldır da hiç bakım yapılmamıştı. Her yeri dökülüyordu. Ayrıca ikinci derecede tarihi eser sayıldığından ciddi bir onarım için çok para gerekiyordu. Geleceğini kuşkusuz daha çok da Simden'inkini düşünüyordu.